Ayrım 17, Kendi Kutup Yıldızını Bul, Nüvide Gültunca Tulgar, sayfa 291. Yaşam nedir diye soranlara. Eğer yeniden başlayabilseydim yaşamaya, ikincisinde daha çok hata yapardım. Kusursuz olmaya çalışmaz, sırtüstü yatardım. Neşeli olurdum, ilkinde olmadığım kadar. Çok az şeyi ciddiyetle yapardım. Temizlik sorun bile olmazdı asla. Daha çok riske girerdim. Seyahat ederdim daha fazla. Daha çok güneş doğuşu izler, daha çok dağa tırmanır, daha çok nehirde yüzerdim. Görmediğim birçok yere giderdim. Dondurma yerdim doyasıya, daha az bezelye. Gerçek sorunlarım olurdu hayali olanların yerine. Yaşamın her anını gerçek ve verimli kılan insanlardan olurdum. Farkında mısınız bilmem, yaşam budur zaten. Anlar, sadece anlar. Siz de anı yaşayın. Hiçbir yere, yanına, termometre, su, şemsiye ve paraşüt almadan gitmeyen insanlardandım ben. Yeniden başlayabilseydim, ilkbaharda pabucumu fırlatır atardım. Ve sonbahar bitene dek yürürdüm çıplak ayakla. Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadına varır, çocuklarla oynardım. Bir şansım daha olsaydı eğer. Ama işte, 85'indeyim ve biliyorum, ölüyorum. George Louis Borges. Dünyanın gördüğü her büyük başarı önce bir hayaldi. En büyük çınar bir tohumda, en büyük kuş bir yumurtada gizliydi. Alan. Başkalarının size hayran olmasına bağımlı olmayın. Bunda hiçbir güç yoktur. Kişisel erdeminiz dışsal bir kaynaktan çıkartılamaz. Kişisel erdeminiz kişisel arkadaşlıklarınızda bulunmaz. Başka insanların size gösterdiği saygıda bulunmaz. Öteki insanlar, sizi sevenler bile sizin fikrinizle uyuşmazlar. Sizi anlamazlar ya da sizin coşkunuzu paylaşmazlar. Bu bir yaşam olgusudur. Artık büyüyün. Başka insanların sizinle ilgili ne düşündüklerinden size ne? Kişisel erdeme, mükemmel insanlarla arkadaşlık ederek ulaşamazsınız. Kişisel erdeminizi yaratmak için kendi emeğinizi harcamalısınız. Bunu şimdi yapın. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Ve kimin sizi gözetlediğiyle ilgilenmeyin. Başkalarından saygı ya da hayranlık beklemeden kendi yararlı işinizi yapın. Başkalarından beklediğiniz hiçbir şey, kendi yaratacağınız erdem kadar değerli değildir. Başkalarının zaferi ve mükemmellikleri onları ilgilendirir. Benzer şekilde sizin sahip olduğunuz şeyler de mükemmel olabilir. Fakat siz bu mükemmellikleri ötekilerden çıkartamazsınız. Şunun üzerinde düşünün. Gerçekten size ait olan şey nedir? Sizin yolunuza çıkan fikirleri, kaynakları ya da fırsatları düşünün. Kitaplarınız var mı? Okuyun onları. Onlardan öğrenin. Onlardaki bilgeliği yaşamınıza katın. Özel bir bilgiye sahip misiniz? Onu bütünüyle ve iyi bir şekilde kullanın. İyi bir fikriniz mi var? Bu iyi fikrinizi izleyin ve izlemeyi sürdürün. Neye sahip olduğunuzu bilin ve uygulayın. Gerçekten sizin olan şey nedir? Kendinizle birlikteyken haklı olarak mutlu olabilirsiniz. Ve gerçekten sizin olan şeyi tanıyarak doğayla uyumlu edinimleriniz olur ve bu mutluluğunuzu kolaylaştırır. Epictetus. İs 50-130. İçsel Huzur İyi Yaşamın Kapısını Açar adlı kitaptan. Sharon Lebel'ın yeni bir yorumu. Hiçbir yeteneği olmayan insanlardan her şey beklenir. John Steinbeck. Seçimlerimiz. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir kasabada dünyalar kadar güzel bir kız yaşarmış. Bu kız öyle güzelmiş ki çok uzak şehirlerden ve ülkelerden çok zengin, çok yakışıklı, asil pek çok delikanlı onu görmeye gelirmiş. Kendisiyle evlenmek isteyen nice prensi, nice şövalyeyi reddeden güzel kız kimseleri beğenmezmiş. Bu arada aynı kasabada yaşayan ve bu kıza aşık olan bir delikanlı da bu kızı istemiş. Ama kız onu da reddetmiş. Aradan uzun yıllar geçmiş. Bizim delikanlı kasabadan ayrılmış. Kendine başka bir hayat kurmuş ve evlenmiş. Çoluk çocuğa karışmış. Bir gün yolu bir zamanlar yaşadığı güzel küçük kasabaya düşmüş. Orada tanıdık birine rastladığında aklına bir zaman orada yaşayan dünyalar güzeli kız gelmiş ve ona ne olduğunu sormuş. Yaşlı adam önünde gül bahçesi olan bir evi göstererek kızın evlendiğini söylemiş. Bizimki bir zamanlar herkesi reddetmiş olan kızın kocasını çok merak etmiş. Bir gün gizlenip kocasını evden çıkarken görmüş. Kızın kocası şişman, kel ve çirkin mi çirkin bir adammış. Üstelik zengin bile değilmiş. Çok merak eden adam kocası gittikten sonra evin kapısını çalmış. Kız kapıyı açınca kendini tanıtmış ve neden böyle bir adamla evlenmiş olduğunu sormuş. Kız da ona arkasındaki gül bahçesinden en güzel gülü koparıp getirirse cevabı vereceğini, bu arada tek şartının bahçede ilerlerken geriye dönmemesi olduğunu söylemiş. Adam da bunun üzerine yüzlerce gülün olduğu bahçede ilerlemeye başlamış. Birden çok güzel sarı bir gül görmüş. Tam ona doğru eğilirken biraz ileride pembe bir gül gözüne çarpmış. Tam ona uzanırken daha ileride muhteşem güzellikte kırmızı bir gül goncası görmüş. Tam onu koparırken ileride derken bir de bakmış ki bahçenin sonuna gelmiş ve mecburen oradaki sonuncu gülü koparıp kıza götürmüş. Bahçenin en güzel gülünü beklerken kız bir de ne görsün? Yaprakları solmuş, cılız bir gül. Gülmüş adama. Bak gördün mü? Demiş. Her zaman daha iyisini bulmak isterken ömür geçer ve en sonunda en kötüsüne bile razı olmak zorunda kalırsın. Bu yüzden gençlik gitmeden doğru seçimler yapmayı öğrenmek gerekir. Zirvelerde kartallar da bulunur, yılanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek, diğeri ise sürünerek gelmiştir. Önemli olan nereye gelmiş olduğunuzdan çok, nereden ve nasıl geldiğinizdir. Cenap Şahabettin. Kadın ve Gözyaşı. Küçük bir erkek çocuk annesine sordu. Niçin ağlıyorsun? Çünkü ben kadınım, diye cevapladı annesi. Anlamadım, dedi çocuk. Annesi çocuğu kucaklayıp, hiçbir zaman anlayamayacaksın, dedi. Babasına, baba annem niçin ağlıyor, diye sordu. Babanın cevabı, bütün kadınlar sebepsiz ağlayabilen yapıdadır oldu. Küçük çocuk büyüdü, yetişkin adam oldu. Hala kadınların niçin ağladıklarını keşfedemedim. Nihayet öldükten sonra cennete gittiğinde Allah'a sordu. Allah'ım, dedi, kadınlar niçin bu kadar kolay ağlayabiliyorlar? Allah, ben kadınları özel yarattım. Tüm yaşamın ağırlığını taşıyabilecek kuvvette olmasına rağmen, başkalarına teselli verecek kadar yumuşak omuzlar, doğumun acısına olduğu kadar doğurdukları evlatlarının nankörlüğüne dayanabilecek iç kuvvetini verdim. Başkalarının kuvvetinin kalmadığında devam edecek azmi, ailesinin hastalandığında yorgunluğa pabuç bırakmayacak kudreti verdim. Her türlü şart altında, hatta kendilerini çok kötü incitseler de çocuklarını sevmek duygusallığını verdim. Bu duygusallık her yaştaki çocuklarının yaralarını sarmalarına, sorunlarını dinleyip paylaşmalarına yardım ediyor. Kocalarını tüm kusurlarıyla sevmek kuvvetini verdim. Onlara iyi bir kocanın eşini asla incitmeyeceğini, fakat bazen destek ve kuvvetini dinleyecek davranışlarda bulunacağını anlayacak duyarlı bir zeka verdim. Tek zayıflık olarak kadınlara bir gözyaşı verdim. Tamamen kendilerinin sahip oldukları, ihtiyaçları olduğunda kullanmak üzere. İnsanlık için bir gözyaşı, diye cevapladı. Kadını güzel yapan şey ne saçı, ne vücudu, ne de kendini ne şekilde taşıdığıdır. Kadını esas güzel yapan sevgisini paylaşabilmesi, fedakarlığı, sorumluluğu, anlayışı, sadece bilgiye değil aynı zamanda kalbe de yönelik aklıdır. Kaynak balca.net. Yaşamak. Yaşamak fırsattır. Yararlanmayı bil. Yaşamak güzelliktir. Kıymetini bil. Yaşamak mutluluktur. Tatmayı bil. Yaşamak rüyadır. Gerçekleştirmeyi bil. Yaşamak meydan okumasıdır sana, karşı çıkmayı bil. Yaşamak görevdir, tamamlamayı bil. Yaşamak oyundur, oynamayı bil. Yaşamak servettir, korumayı bil. Yaşamak aşktır, sevgidir, keyfini çıkarmayı bil. Yaşamak bilmecedir, çözmeyi bil. Yaşamak verilmiş bir sözdür, tutmayı bil. Yaşamak hüzündür, aşmayı bil. Yaşamak şarkıdır, söylemeyi bil. Yaşamak mücadeledir, kabullenmeyi bil. Yaşamak trajedidir, göğüslemeyi bil. Yaşamak maceradır, göze almayı bil. Yaşamak şanstır, kullanmayı bil. Yaşamak çok kıymetlidir, mahvetmemeyi bil. Yaşamak yaşamaktır, uğruna savaşmayı bil. Rahibe Teresa. İki kadın konuştuğunda hiçbir şey söylemez. Bir kadın konuştuğunda bütün hayatı söyler. Halil Cibran. Pek az şey göründüğü gibidir. İki melek yeryüzüne dolaşmaya çıkmışlar. Tabii insan kılığında. Akşam olmuş, kentin en zengin semtinde lüks bir villanın kapısını Tanrı misafiri olarak çalmışlar. Ev sahipleri somurtarak buyur etmişler onları. Yemek falan teklif etmemişler. Sıcacık misafir odaları yerine buz gibi ve nemli bodruma iki şilte atıp geceyi burada geçirebilirsiniz demişler. Şilteleri betona sererken yaşlı melek duvarda bir çatlak görmüş. Elini uzatmış. Şöyle bir sürmüş yarığa. Duvar eskisinden sağlam olmuş. Genç melek, "Niye yaptın bunu?" diye sormuş merakla. "Her şey her zaman göründüğü gibi değildir," demiş yaşlı melek yavaşça. Ertesi akşam melekler bir köy evinde çok fakir ama çok iyiliksever bir aileye misafir olmuşlar. Her şeyleri bir tanecik inekleriymiş. Onun sütünü satıp geçiniyorlarmış. Ev sahipleri mütevazi sofralarını almış onları. Allah ne verdiyse beraber yemişler. Yatma zamanı gelince kadın, "Siz uzun yoldan geliyorsunuz, yorgun olmalısınız," demiş. "Bizim yatakta siz yatın, bir rahat uyuyun, biz şu divanda idare ederiz." Güneş doğarken uyanan melekler, zavallı adamla karısını iki gözleri iki çeşme ağlar bulmuşlar. Hayattaki tek servetleri inekleri bahçede ölü yatıyormuş. Genç melek öfkeden deliye dönmüş. "Bunu nasıl yaparsın? Bu kadar iyi insanların yegane servetinin ölmesine nasıl izin verirsin? Önceki gece gittiğimiz villada her şey vardı ama kötü ev sahipleri bize hiçbir şey vermediler. Sen onların bodrumlarını tamir ettin. Bu fakir insanlar bizimle her şeylerini paylaştılar. İneklerinin ölmesine göz yumdun." "Her şey her zaman göründüğü gibi değildir evlat," demiş yaşlı melek gene. "Nasıl yani?" diye daha da öfkeyle yenilemiş sorusunu genç melek. "Her şey her zaman göründüğü gibi değildir evlat," demiş yaşlı melek bir daha ve anlatmış. "İlk gittiğimiz zengin evinin o duvar çatlağının içinde yıllar önceden saklanmış bir hazine vardı. Ev sahipleri zenginlikleriyle çok mağrur ama hiç paylaşmayı sevmeyen insanlar oldukları için bu defineyi bulmayı hak etmemişlerdi. Çatlağı kapayıp onları bu hazineden ebediyen mahrum ettim. Dün gece fakir köylünün yatağında yatarken ölüm meleği adamın karısını almaya geldi. Kadının hayatını bağışlamasına karşılık ona ineği verdim. Her şey her zaman göründüğü gibi değildir. İşler bazen istendiği gibi gitmez göründüğünde aslında olan budur. Eğer inançlıysan her işte bir hayır olduğunu düşünürsün. O hayrın ne olduğunu da bir süre sonra anlarsın. Zenginlik mi, başarı mı, sevgi mi? Alışverişe gitmek üzere evden çıkan bir kadın, kapısının karşısındaki kaldırımda oturan bembeyaz sakallı üç yaşlıyı görünce önce duraksadı, sonra onları tüm içtenliğiyle evine davet etti. Kadının davetine yaşlılardan biri yanıt verdi. "Biz hiçbir eve üçümüz birlikte gitmeyiz," dedi. Ve kısa bir duraksamadan sonra bir açıklama yaptı. "Sağ yanımdaki bu arkadaşımın adı Zenginlik'tir," dedi. "Bu yanımda oturan arkadaşımın adı Başarı. Benim adımsa Sevgi'dir." Kendini ve arkadaşlarını tanıttıktan sonra Sevgi, kadına ilginç bir öneride bulundu. Şimdi evinize gidin ve eşinizle baş başa verip bir karara varın dedi. İçimizden yalnızca birimizi davet edebilirsiniz evinize. Hangimizi davet etmek istediğinize karar verin. Sonra gelin kararınızı bize bildirin. Kadın sevginin önerisini eşine anlattığında adam, aman ne güzel ne güzel dedi. Hangisini davet edeceğimizi bize bıraktıklarına göre biz de içlerinden zenginliği davet ederiz ve evimiz de bir anda zenginliğe kavuşmuş olur. Eşinin kararına itiraz etti kadın. Başarıyı davet etsek daha mantıklı bir karar vermiş olmaz mıyız kocacığım? Dedi. Sonra tekrar baş başa verdiler. Aslında galiba en iyisi sevgiyi davet etmek. Hem ona yardımcı olmak bize de mutluluk verecek kararını verdiler. Bu karar üzerine kadın kapıyı açtı ve 3 yaşlıya birden sordu. İçinizde hanginiz sevgiydi? Onu davet etmeye karar verdik. Lütfen buyursun. Sevgi ayağa kalktı, eve doğru yürümeye başladı. Arkadaşları da ayağa kalktılar ve sevginin arkasından eve doğru yürümeye başladılar. Kadın büyük bir şaşkınlık ve heyecan içinde zenginlikle başarıya sordu. Siz niçin geliyorsunuz? Hani sadece biriniz gelebilirdi? Dedi. Kadının sorusuna 3 yaşlı birlikte cevap verdiler. Eğer içimizden yalnızca zenginlik veya başarıyı davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda bekleyecektik, dediler. Fakat siz sevgiyi davet ettiniz. Bu durumda üçümüz birden gelmek zorundayız evinize. Ve kadının niçin diye sormasını beklemeden zenginlik ve başarı sözlerini şöyle sürdürdüler. Çünkü sevginin olduğu yerde biz zenginlik ve başarıda her zaman onun yanında oluruz. Kaynak: kigem.com. Aşk nedir? Aşk, iyi geceler öpücüğünü uzun tutmaktır. Beklentidir. Aşk, delicesine flört ederken yanındakinin hiçbir şey yapmama hakkını teslim etmektir. Saygıdır. Aşk, zaaflarınızın olduğunu ortaya çıkarır. Kabullenmektir. Aşk, şimdi zamanı değil diye beklemeyi bilmektir. Sabırdır. Aşk, saçlarda başlayıp topuklarda biten bir gezintidir, keşiftir. Aşk, sevişelim demeden sevişmek, yanındakinin ne istediğini bilmektir. Anlaşmaktır. Aşk, bağlandığını sandığında karşındakine hayır deme şansını tanımaktır. İnceliktir. Aşk, korumaktır. Sorumluluktur. Aşk, ciddi bir tokalaşmayı kıkırdamaya dönüştürmektir. Mizahtır. Aşk, evinizdeki her şeyin yerinin değiştirilmesini kabullenmektir. Teslimiyettir. Aşk, saatin kaç olduğunu bilip aldırmamaktır. Neşedir. Aşk, sizi kucaklayan kolların gittikçe daha çok sarılmasıdır. Mutluluktur. Aşk, gecenin bir vaktinde "Sen uyu, benim gitmem gerek." dediğinizde uyanık kalıp "Seni biraz daha görmeyi tercih ederim." cevabını almaktır. Sıcaklıktır. Aşk, tanıdığınızı zannettiğiniz insanın yeni yanlarını keşfetmektir. Tazeliktir. Aşk, uyandığınızda rüyanızı yanınızda bulmanızdır. Düşlerin gerçek olmasıdır. Aşk, kocaman yatağın 1/3 birine sığışmaktır. Yakınlıktır. Aşk, evin anahtarlarından bir kopya daha yaptırmaktır. Güvendir. Aşk, hoşça kal dedikten sonra tekrar karşılaşacağını bilmektir. Kaderdir. Aşk, gerindiğinizde sızlayan vücut lafının anlamını bilmektir. Derstir. Aşk, ecza dolabını açtığında diş macunu kapağını kapatılmamış bulmaktır. Uyumdur. Aşk, pencereden dışarıya baktığında kimin ne olduğunu hatırlamaktır. Düşüncedir. Aşk, rüzgarın ağaçların arasında dolaşırken çıkardığı sesi dinleyip sevgilisinin yanında olmadığını hayıflanmaktır. Yalnızlıktır. Aşk, asla anlatılmayacak hikayelerdir. özeldir. Kaynak: balca.net. Rüzgar eserken bile uyuyabilirim. Genç bir adam çiftliğe iş başvurusunda bulundu. Çiftliğin sahibi ona özelliklerini sorduğunda genç adam şöyle bir yanıt verdi: rüzgar estiğinde bile uyuyabilirim. Bu tümce yaşlı çiftlik sahibinin kafasını karıştırdı fakat genç adamdan da hoşlanmıştı. Onu işe aldı. Birkaç gün sonra yaşlı çiftlik sahibi ile eşi gece yarısı çok sert ve şiddetli bir rüzgarla uykularından fırladılar. Bir problem çıkma olasılığına karşı her yeri denetlemeye başladılar. Pencere ve kapıdaki kepenklerin sıkıca kapatılıp kancalarının yerlerine takıldığını gördüler. Kalın ağaç kütükleri ise sıra sıra şöminenin yanına dizilmişti. Tarım araçları güvenli bir şekilde hangara yerleştirilmişti. Traktör garajdaydı. Ahırın kapısı düzgün bir şekilde kapatılmış ve kilitlenmişti. Genç adamsa hemen ilerideki kulübesinde huzurlu bir biçimde uyuyordu. İşte o anda yaşlı çiftlik sahibi genç adamın o gün ona ne demek istediğini anlamıştı. Çünkü genç adam fırtınasız güzel günlerde işlerini o kadar düzgün bir biçimde yapmıştı ki en sert, en şiddetli fırtınada bile yatağında huzurla uyuyabiliyordu. Kathleen Pinto. İki simge. Yaşlı kızılderili reisi kulübesinin önünde torunuyla oturmuş, az ötede birbiriyle boğuşup duran iki kurt köpeğini izliyordu. Köpeklerden biri beyaz, biri siyahtı ve 12 yaşındaki çocuk kendini bildi bileli o köpekler dedesinin kulübesi önünde boğuşup duruyorlardı. Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu, yanından ayırmadığı iki iri kurt köpeğiydi bunlar. Çocuk kulübeyi korumak için bir köpeğin yeterli olduğunu düşünüyor, dedesinin ikinci köpeğe neden ihtiyacı olduğunu ve renklerinin neden illa da siyah ve beyaz olduğunu anlamak istiyordu artık. O merakla sordu dedesine. Yaşlı reis bilgece bir gülümsemeyle torununun sırtını sıvazladı. "Onlar," dedi, "benim için iki simgedir evlat." "Neyin simgesi?" diye sordu çocuk. "İyilik ile kötülüğün simgesi." "Aynen şu gördüğün köpekler gibi, iyilik ve kötülük içimizde sürekli mücadele eder durur. Onları seyrettikçe ben hep bunu düşünürüm. Onun için yanımda tutarım onları." Çocuk sözün burasında, "Mücadele varsa kazananı da olmalı," diye düşündü ve her çocuğa has, bitmeyen sorulara bir yenisini ekledi. "Peki," dedi, "sence hangisi kazanır bu mücadeleyi?" Bilge reis derin bir gülümsemeyle baktı torununa. "Hangisi mi evlat? Ben hangisini daha iyi beslersem?" "Asla arkana bakma dostum. Asla arkana bakma. Sonradan fikir yürütmeden, suçluluğa kapılmadan, duraksamadan ilerle. Hayatın önünde uzanmaktadır. Arkanda değil. Yaptığın şeyi yapmışsındır. Bunu değiştiremezsin. Fakat ilerleyebilirsin." N. Donald Walsh. Tavlanın Düşündüren Öyküsü. Pers İmparatoru'nun baş veziri Büzur Mehir tarafından 1400 yıl önce tasarlanan tavla oyunu dünyanın en popüler oyunlarından biridir. Zaman kavramından alınan ilhamla tasarlanan oyunun zamana böyle direnmesi son derece etkileyici. Senenin birliği olarak tavla bir tanedir. Tavlanın içindeki karşılıklı altışar hane 12 ayı temsil eder. 15 açık ve 15 koyu renkli pul, ayın 15 gece ve 15 gündüzünü simgeler. Karşılıklı 12'şer hane günün 24 saatidir. Eski zamanlarda Hint imparatoru satranç oyununu Pers imparatoruna yanında bir mektupla hediye olarak göndermiştir. Mektubunda oyunla ilgili hiçbir açıklama yapmazken şöyle bir mesaj yazmıştır: Pers imparatoruna: kim daha çok düşünüyor, kim daha iyi biliyor, kim daha ileriyi görüyorsa o kazanır. İşte hayat budur. Pers İmparatoru, dönemin en alim veziri olan Büzur Meyr ile bu mesajı paylaşarak ondan oyunu çözmesini ve kendisinin de karşılık olarak Hint İmparatoruna hediye edilmek üzere başka bir oyun icat etmesini ister. Vezir, haftalarca çalıştıktan sonra gönderilen satrancın her taşının hareketlerini ve oyunun stratejisini çözer. Sonra da 10 günde tavlayı icat eder ve imparatora sunar. Hint İmparatoruna tavla oyunuyla birlikte gönderilmek üzere şöyle bir mesaj hazırlanır. Hint İmparatoruna: evet, kim daha çok düşünüyor, kim daha iyi biliyor, kim daha ileriyi görüyorsa o kazanır. Ama biraz da şanstır. İşte hayat budur. Derleyen Ferit Ferhangil. Düşmanınızı dostunuz yapın. Yok olsun. Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. Başbakanı Abraham Lincoln, düşmanlarından söz ederken çok yumuşak bir dil kullanırdı. Onun bu davranışını hoşgörüyle karşılamayan dostlarından biri bir gün dayanamadı. Başkanı uyarmaya kalktı. "Düşmanlarınızı yok edebilecek güce sahip olduğunuzu biliyoruz," dedi. "Bu gücünüze karşın, onları sanki dostlarınızmış gibi görmenizi bir türlü anlayamıyoruz." Lincoln dostuna şöyle karşılık verdi: "Düşmanlarımızı kendimize dost etmekle onları zaten yok etmiş olmuyor muyuz?" 17. ayrımın sonu, sayfa 312.